Ayrım 22.
Aktivite alanları. Bakıma muhtaçlık derecelendirme sisteminde bakıma muhtaç kişi tarafından günlük hayata ifa edilmesi gereken 4 aktivite alanına ait görevler ve faaliyetler dikkate alınmalıdır. Bakıma muhtaç kişi, aktivite alanlarına ait günlük faaliyetleri tek başına yapamaması ve başkalarının desteğini önemli ölçüde ve belirli bir sıklıkla ihtiyaç duyması halinde bakıma muhtaçlık derecelendirme kapsamına alınmalıdır. Aşağıda sıralanmış 4 aktivite alanına ait günlük toplam 18 faaliyet türü esas alınmalıdır. Bunlardan 5'i beden temizliği, 2'si beslenme, 5'i hareket edebilirlik ve 6'sı da ev idaresi kapsamında değerlendirmelidir. Birinci aktivite alanı beden temizliği. 1.1 El ve yüzleri yıkamak, 1.2 Banyo duş, 1.3 Diş bakımı, 1.4 Saç tarama tıraş, 1.5 Küçük büyük tuvalet. İkinci aktivite alanı beslenme. 2.1 İhtiyaca uygun yemek hazırlamak, 2.2 Kendi başına yemek yemek. Üçüncü aktivite alanı hareket edebilirlik. 3.1 Yataktan veya tekerlekli sandalyeden kalkmak, 3.2 Yatağa yatmak, 3.3 Giyinmek soyunmak, 3.4 Evin içinde ve dışında yürümek, 3.5 Merdivenlerden çıkmak inmek. Dördüncü aktivite alanı ev idaresi, 4.1 Alışveriş yapmak, 4.2 Ev tertibi ve temizliği, 4.3 Bulaşık yıkamak, 4.4 Çamaşır yıkamak, 4.5 Çamaşır ütülemek, 4.6 Evi ısıtmak. Bakıma muhtaçlık derecelendirilmesinde aranan ölçütler. Bakıma muhtaçlık derecesi, aktivite alanlarına ait faaliyetlerin hangi sıklıkla ve hangi zahmetle dış desteğe ihtiyaç duyularak ifa edildiğine göre belirlenmelidir. Harici bakım destek hizmetlerinde sıklık, bakıcının günde haftada kaç kez bakıma muhtaç kişiye yardımcı olduğu anlamında algılanmalıdır. Harici bakım destek hizmetlerinde zahmet, gerek bakıcının fiziki ve psikososyal niteliklerinin, gerekse bakıma muhtaç kişinin fonksiyonel engellerin, kayıpların yol açtığı bakım yükü veya zorluğu anlamında anlaşılmalıdır. Kişinin birinci basamakta kısmen bakıma muhtaç olarak kabul edilebilmesi için fonksiyonel kayıpları engelleri minimum az yetersizlik seviyesinde olmalı ve aktivite alanlarına ait en az 6 faaliyete ait dış destek yönünden az bir zahmetle günde en az 2 kez olmalıdır. 6 faaliyetin 5'i ilk 3 aktivite alanına ait olmalıdır. Kişinin ikinci basamakta orta düzeyde bakıma muhtaç olarak kabul edilebilmesi için fonksiyonel kayıpları engelleri en azından orta, ciddi, yetersizlik seviyesinde olmalı ve aktivite alanlarına ait en az 8 faaliyete ait dış destek yönünden orta dereceli bir zahmetle günde en az 2 kez ve değişik zamanlarda olmalıdır. 8 faaliyetin 6'sı İlk 3 aktivite alanına ait olmalıdır. Kişinin 3. basamakta ağır düzeyde bakıma muhtaç olarak kabul edilebilmesi için fonksiyonel kayıpları ileri yetersizlik seviyesinde bütünüyle engelli olmalı ve aktivite alanlarına ait en az 10 faaliyete ait dış destek yönünden büyük bir zahmetle hemen her saat başı olmalıdır. 10 faaliyetin 8'i ilk 3 aktivite alanına ait olmalıdır. Bakıma muhtaçlık derecelendirilme kapsamına girememe durumu. Tıbbi tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle kısa vadede bakıma muhtaçlık durumunun önemli ölçüde giderilmesinin açıkça mümkün görünmesi halinde bakıma muhtaç kişi bu hizmetlere yönlendirilmeli ve bakım müracaatı reddedilmelidir. Bakıma muhtaçlık derecesine giremeyen kişinin durumu bakım raporunda gerekçeli olarak açıklanmalıdır. Bakım heyeti gözlemleri doğrultusunda önemli bulduğu diğer konulara da atıfta bulunarak değerlendirmelerde bulunabilmelidir. Bakıma muhtaçlık derecelendirilme kapsamına girme durumu. Bakıma muhtaçlık derecelendirilmesine giren kişi için bakım heyeti, bireysel bakım planının oluşturulmasına yönelik hemşirelik bakım hizmetleri, temel bakım hasta bakıcılığı, psikososyal destek hizmetleri, ev idaresine yönelik hizmetler veya önemli gördüğü başka bir destek hizmeti önerebilmelidir. Bakım güvence türüne yönelik olarak bakım heyeti gerekçesini açıklayarak, evde sosyal bakım hizmetleri, evde kısmi sosyal bakım hizmetleri ve paylaşımlı bakım ödeneği veya bakım merkezinde sosyal bakım hizmetlerini önermelidir. Kişinin bakım merkezinde sosyal bakım hizmetlerinden yararlanabilmesi için kişide ağır düzeyde bakıma muhtaç olma şartı aranmalıdır. Ancak olumsuz ev ortamı ile bakıcının olmaması veya bakıcının fiziki ve psikososyal durumlarındaki ciddi olumsuzluklar gibi faktörlerin bulunması halinde bakım merkezine alınabilmesi için kişide ağır düzeyde bakıma muhtaç olma şartı aranmamalıdır. Bakım raporunun sonucunun bildirimi. Bakıma muhtaçlık derecelendirme tespit formu doldurulduktan sonra en geç bir gün içinde müdürlüğe teslim edilmelidir. Müdürlük, bakım güvence türleri kapsamında bakıma muhtaç kişinin talebini ve bakım heyetinin önerisini dikkate alarak bakım güvence türlerinden birine onay vermelidir. Müdürlük, evde sosyal bakım destek hizmetleri, evde kısmi sosyal bakım hizmetleri ve paylaşımlı bakım ödeneği veya bakım merkezinde sosyal bakım hizmetlerinden birine onay vermesinden sonra sonuç bakıma muhtaç kişiye en geç 7 gün içinde bildirilmelidir. Bildirimle birlikte yetkili bakım kuruluşlarının yanında bakım yetkisine sahip olan sosyal bakım elemanlarının isim ve irtibat adreslerini içeren bir tanıtım listesi de bildirim dosyasına eklenmelidir. Bakıma muhtaç kişi veya ailesi, bu listeden uygun buldukları bir bakım kuruluşu veya yetkili bir sosyal bakım elemanı ile irtibata geçebilmelidir. Bakım güvencesi kapsamına giremeyen müracaatçılara sonuç, gerekçeli açıklamaları ile birlikte yazılı olarak en geç 7 gün içinde bildirilmelidir. Gönderilen belge, tıbbi öneriler içermesi halinde diğer kurum ve kuruluşlardan yardım veya hizmet alabilmek için kullanılabilmelidir. Bakım raporu, mahrem olabilecek bazı özel bilgiler ihtiva edebileceğinden müracaatçılara gönderilmemeli ve müdürlükte muhafaza edilmelidir. Ancak bakıma muhtaç kişi ile bakım sözleşmesi imzalayan yetkili bakım kuruluşuna veya yetkilendirilmiş sosyal bakım elemanına bireysel bakım planının hazırlanmasına yardımcı olabilmek amacıyla bakım raporunun bir fotokopisi verilebilmelidir. Bildirime itiraz hakkı ve yeniden bakım müracaatında bulunma. Bakıma muhtaçlık derecelendirme kapsamına girsin veya girmesin, bakıma muhtaç kişi, müracaatçı, bildirim kararına itiraz etme hakkına sahip olmalıdır. İtiraz etmeye ve bakım heyetinin yeniden oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar bir genelge ile belirlenmelidir. Evde sosyal bakım destek hizmetleri için ödenen aylık miktar. Bakıma muhtaç kişiye evde sosyal bakım destek hizmetleri sunan sosyal bakım elemanlarına veya bakım kuruluşuna kişinin bakıma muhtaçlık durumu devam ettiği sürece her ay düzenli olarak bakım ödeneği verilmelidir. Bakım ödeneğinin miktarı aşağıdaki sıralamaya göre kişinin bakıma muhtaçlık derecesine göre değişken bir biçimde tespit edilmelidir. Bakım ödeneklerinin aylık miktarı şu şekilde tanzim edilebilir. 1. Kısmen bakıma muhtaç kişi, net asgari ücret miktarı, NAYUM'nın yarısı, NAYUM çarpı 1 bölü 2. 2. Orta düzeyde bakıma muhtaç kişi, NAYUM. 3. Ağır düzeyde bakıma muhtaç kişi, NAYUM'un 1,5 mislisi, NAYUM çarpı 1,5. Evde sosyal bakım destek hizmetleri için aylık çalışma saatleri. Bakım kuruluşu, sosyal bakım elemanı, evde sosyal bakım destek hizmetleri kapsamında bakıma muhtaç kişinin evinde bakım sözleşmesi ve bireysel bakım planı doğrultusunda sosyal bakım hizmetleri sunmak mecburiyetinde olmalıdır. Bakıma muhtaç kişi için ayda sarf edilmesi gereken çalışma saatleri kişinin bakıma muhtaçlık derecesine ve aşağıdaki sıralamaya göre değişken olmalıdır. Kısmen bakıma muhtaç kişi ayda asgari 25 saat, Orta düzeyde bakıma muhtaç kişi ayda asgari 50 saat. Ağır düzeyde bakıma muhtaç kişi ayda asgari 75 saat. Belirlenen aylık asgari çalışma saatleri bakıma muhtaç kişi, bakıcı aile fertleri, yakınları ile bakım kuruluşu, sosyal bakım elemanı arasında karşılıklı görüşmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda esnek bir şekilde haftalara ve günlere bölünebilmelidir. Bu şekilde düzenlenen çalışma planı bireysel bakım planında da açıkça ve gerekçeleriyle belirtilmelidir. Evde kısmi sosyal bakım hizmetleri için paylaşımlı olarak ödenen miktar. Bakıma muhtaç kişinin talebi ve müdürlüğün onayı ile bakım ödenekleri, bakım kuruluşu, sosyal bakım elemanı ile bakıma muhtaç kişi arasında paylaştırılarak da ödenebilmelidir. Bakıma muhtaç kişiye veya vasisine şartlı olarak verilen bakım ödeneği, sosyal bakımın niteliğini arttırmak için kullanılmalıdır. Paylaşımlı modele göre bakım kuruluşuna, sosyal bakım elemanına ve bakıma muhtaç kişiye verilecek aylık bakım ödeneğinin miktarı şu şekilde tanzim edilebilir. Kısmen bakıma muhtaç kişi, bakım kuruluşu sosyal bakım elemanı için nayım çarpı 1/2 çarpı %70, bakıma muhtaç kişi için nayım çarpı 1/2 çarpı %30. Orta düzeyde bakıma muhtaç kişi, bakım kuruluşu sosyal bakım elemanı için nayım çarpı %70, bakıma muhtaç kişi için nayım çarpı %30. Ağır düzeyde bakıma muhtaç kişi, bakım kuruluşu sosyal bakım elemanı için nayım çarpı 1,5 çarpı %70, bakıma muhtaç kişi için nayım çarpı 1,5 çarpı %30. Yukarıda belirtilen oranların değiştirilmesi SEÇK Genel Müdürlüğü yetkisinde olmalıdır. Evde kısmi sosyal bakım hizmetleri için aylık çalışma saatleri. Paylaşımlı bakım ödenekleri modelinde bakım kuruluşunun, sosyal bakım elemanının aylık çalışma saatleri şu şekilde tanzim edilmelidir. Kısmen bakıma muhtaç kişi ayda asgari 17 saat. Orta düzeyde bakıma muhtaç kişi ayda asgari 34 saat. Ağır düzeyde bakıma muhtaç kişi ayda asgari 51 saat. Bakım merkezinde sosyal bakım hizmetleri için ödenen miktarı. Özel sektöre ait bakım merkezinde tam gün sosyal bakım hizmetleri gören bakıma muhtaç kişi adına bakım kuruluşuna nayımın 2 misli verilmelidir. Bakım hizmet türlerinin ve sosyal bakım personelinin belirlenmesi. Bakım güvencesi kapsamında kişi veya durum odaklı olarak bireysel bakım planı çerçevesinde evde veya bakım merkezinde uygulanmak üzere müdürlükçe onaylanan ve bakım kuruluşlarınca, sosyal bakım elemanlarınca sunulan hizmet türleri şu şekilde olabilmelidir. Hemşirelik bakım hizmetleri, temel bakım, hasta bakıcılığı, psikososyal manevi destek hizmetleri, ev idaresine yönelik hizmetler veya ihtiyaca binaen diğer hizmetler. Belirlenen bakım hizmet türlerine uygun olarak sosyal bakım hizmetlerinde yer alacak personelin seçimi de bu esaslar doğrultusunda yapılmalıdır. Bakıma muhtaç kişinin bedeni rahatsızlığı söz konusu olması durumunda profesyonel bakıcının istihdamı şartı konulmalıdır. Bakıma muhtaç kişi de akli veya ruhi bir rahatsızlık söz konusu olması durumunda profesyonel bakıcının yanında profesyonel psikososyal ve manevi hizmetler sunabilen bir meslek elemanı da sosyal bakım hizmetlerinde yer alabilmelidir. Bakım heyeti tarafından önerilecek ve müdürlükçe onaylanacak sosyal bakım personelinin üyeleri aşağıdaki kişilerden ve meslek gruplarından olabilmelidir. Profesyonel bakıcı, hemşire, yaşlı bakım uzmanı, sertifikalı bakıcı veya sosyal bakım alanında en az 3 yıl tecrübesi olan eleman. Profesyonel psikososyal ve manevi meslek elemanı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, ilahiyatçı. Ev idaresi uzmanı, yardımcı eleman, diğerleri. Kısa süreli kurumsal bakım hizmetlerinden yararlanma hakkı. Bakım güvence kapsamında evinde sosyal bakım hizmetleri gören bakıma muhtaç kişinin tercihi üzerine evine en yakın bakım merkezine geçici bir süre için yatılı olarak alınması sağlanmalıdır. Evde sosyal bakım destek hizmetleri kapsamında olan bakıma muhtaç kişi aşağıda belirtilen gün sayısınca bakım merkezinde yatılı olarak kalabilmelidir. Kısmen bakıma muhtaç kişi yılda azami 12 gün, orta düzeyde bakıma muhtaç kişi yılda azami 24 gün, ağır düzeyde bakıma muhtaç kişi yılda 36 gün. Yukarıda belirtilen azami sürelerden tam olarak yararlanılmaması halinde kalan süre evde sosyal bakım destek hizmetleri olarak verilmelidir. Paylaşımlı model kapsamında olan bakıma muhtaç kişi aşağıda belirtilen gün sayısınca bakım merkezinde kalabilmelidir. Kısmen bakıma muhtaç kişi yılda azami 8 gün, orta düzeyde bakıma muhtaç kişi yılda azami 16 gün, ağır düzeyde bakıma muhtaç kişi yılda 24 gün. Yukarıda belirtilen azami sürelerden tam olarak yararlanılmaması halinde kalan süre, evde kısmi sosyal bakım destek hizmetleri olarak verilmelidir. Bakım kuruluşunun açılması. Evde veya bakım merkezinde veya her iki bakım çeşidi çerçevesinde hem evde hem de bakım merkezinde sosyal bakım hizmetleri sunmak isteyen bakım kuruluşları, özel hukuk, tüzel kişiler veya gerçek kişiler veya sivil toplum kuruluşları tarafından açılıp işletebilmelidir. Bakım protokolü çerçevesinde müdürlükten yetki belgesi almayan bakım kuruluşları, bakım ödeneklerinden yararlanamamalıdır. Evde veya bakım merkezinde sosyal bakım hizmetleri vermek isteyen bakım kuruluşların yetkilendirilmesi için gereken belgeler bir genelge ile belirlenmelidir. Bakım kuruluşu ile resmi protokol. Evde veya bakım merkezinde sosyal bakım hizmetleri sunmak isteyen bakım kuruluşu ile bir bakım protokolü yetki belgesi imzalanmalıdır. Bu protokol ile birlikte bakım kuruluşu sosyal bakım hizmetleri vermede yetkilendirilmiş sayılmalıdır. Bakım protokolüne sahip olan bakım kuruluşu bakıma muhtaç kişilerle yapacağı bir sosyal bakım sözleşmesinden sonra bakım ödeneklerinden yararlanabilmelidir. Sosyal bakım elemanı ile özel protokol. Bölgede bakım kuruluşlarının sayısı ve hizmeti yetersiz kalması gibi durumlarda müdürlük, bakım ihtiyacını karşılamak amacıyla uygun gördüğü sosyal bakım elemanları ile özel bakım protokolü düzenleyebilmelidir. Özel bakım protokolüne sahip olan sosyal bakım elemanları, bakıma muhtaç kişilerle yapacağı bir sosyal bakım sözleşmesinden sonra bakım ödeneklerinden yararlanabilmelidir. Bakıma muhtaç kişi ile sözleşme ve bireysel bakım planı. Yetkili bakım kuruluşu veya kendisiyle özel bir protokolle yetki verilen sosyal bakım uzmanı, müdürlükçe tespit edilen bakıma muhtaç kişi ile bir bakım sözleşmesi ve bireysel bakım planı düzenlemelidir. Bakım sözleşmesi ile birlikte bakıma muhtaç kişi ile ailesinin de tercihleri dikkate alınarak bireysel bakım planı hazırlanmalıdır. Bakım sözleşmesi ile bireysel bakım planının bir fotokopisi, bakım kuruluşu veya sosyal bakım elemanı tarafından müdürlüğe en geç 3 gün içinde teslim edilmelidir. Sosyal bakım hizmetleri ile bakım ödeneğinin ödenmesi, bakıma muhtaç kişi ile yapılan bakım sözleşmesinden sonra başlamalıdır. 7. Bölüm, Türkiye'de özürlüler politikalarının bir muhasebesi. Türkiye'de özürlülerin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Söyleşi 2001. Seyyar Ali, Özürlü Hakları, Devletin ve Toplumun Sorumlulukları, Sur Dergisi, sayı 299, Şubat 2001. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi A. Seyyar, Sur Dergisi temsilcisi Sayın Y. Selim Pınarbaşı'nın sorularına cevap verdi. Sosyal siyaset uzmanı olan Ali Seyyar, engellilerin sorunlarının çözümü bağlamında özürlüler politikasının önemine vurgu yaparken, içeriğinin de sosyal modellere açık olması gerektiğini savundu. Y. Selim, Sayın Hocam, siz uzun yıllar bir işçi göçmeni ailesinin ferdi olarak Almanya'da yaşadınız. Orada tahsil gördünüz. Sonra birden Türkiye'ye geldiniz ve birkaç yıl içinde sosyal sorunlarla ilgili önemli eserler yazdınız. Son çalışmanız özürlülerle ilgili. Türdav yayınlarında sosyal siyaset açısından özürlülüğe karşı mücadele ve sosyal siyaset açısından özürlüler politikası başlıkları altında iki kitabınız çıktı. Bu sahada pek fazla yayın olmadığı için mi özürlüler konusunu kitap haline dönüştürdünüz? İsim ve kaynakları ile birlikte bahsedilen kitaplar şunlardır. 1. Seyyar Ali, Sosyal Siyaset Açısından Özürlülüğe Karşı Mücadele, Türdav Yayınları İstanbul 2000, 280 sayfa. 2. Seyyar Ali, Sosyal Siyaset Açısından Özürlüler Politikası, Almanya-Türkiye Mukayeseli, Türdav Yayınları İstanbul 2001, 224 sayfa. A. Seyyar. Belirttiğiniz gibi özürlüler meselesi ülkemizde ne yazık ki yeterince tartışılmadığı için ne akademik çevrelerde bu bir çalışma konusu olmuş ne de yayın evlerimizin dikkatini çekmiş. Yayın evleri okur kitlesinin nabzını ön planda tutarak özürlülerle ilgili kitapların pek fazla satılmayacağını düşünerek bu gibi konulara gerektiği kadar önem vermemişlerdir. Diğer taraftan üniversitelerimizde de özürlüler konusu gerek sosyal hizmet, gerek sosyal siyaset, gerekse sosyal güvenlik, gerekse istihdam açısından pek işlenmemektedir. Halbuki özürlüler bir sosyal grup olarak diğer sosyal grupların karşılaştığı sorunlarla karşılaştıkları gibi kendilerine has birçok özel sorunları da vardır. Dolayısıyla özürlüler konusunu birçok yönden ele alıp bilimsel yönden tartışmak ve sosyal politika yöntemleriyle sorunlara çözüm aramak gerekir. Y. Selim. Siz bu iki kitabınızda hangi konulara temas ettiniz? A. Seyyar. Bir önceki sorunuza da cevap vermek maksadıyla söylüyorum. Türkiye'de birikmiş birçok sosyal soruna yeterince çözüm üretilmediği için, daha doğrusu birçok sosyal grubun sosyal sorunları, ihtiyaçları ve beklentileri doğru dürüst analiz edilip değerlendirilmediği için bu konulara eğilmek mecburiyetinde kaldık. Gerçi birçok sosyal grubun ortak sorunları var. Ancak sosyal gruplar içinde özürlüler çocukların ve kadınların yanında belki de en çok mağdur edilmiş kitle olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun için özürlülerin sorununa özel olarak ilgi gösterme gereği ve bilimsel yönden üzerinde çalışma yapma zarureti gördüm ve bundan dolayı bu konuyu doçentlik tezi olarak hazırladım. Hangi konulara gelince özürlülerin günlük hayatımızda karşılaşabileceği hemen hemen tüm engelleri dile getirdim. Y. Selim. Ama kitaplarınızın her ikisi de sosyal siyaset ağırlıklı zannederim. A. Seyyar. Evet öyle. Sosyal siyaset ve sosyal güvenlik ana bilim dalının bir öğretim üyesi olarak konuyu sosyal politika ekseninde ele aldım. Ancak sosyal politika çok geniş kapsamlı bir alandır. Sosyal siyaset ekseninde geliştirilen özürlüler politikaları, bütün özürlü grupların şahsi ve içtimai hayatlarında karşılaşabilecekleri tüm sosyoekonomik sorunları ele alır ve uygulanabilir somut çözümler geliştirir.